Ayrım 42.
3. Cumhuriyet'te de Halkçı Demokratlar, Genç Cumhuriyetçiler, Sosyalist ve Cumhuriyetçi Birlik, küçük partilerdi. Sağcı gruplar bakımındansa bir güçlük doğmaktadır. Çünkü burada küçük partilerden çok partiler mevcut değildi demek daha doğru olur. Gerçekten Fransa'da sağ partiler halinde örgütlenmek istememiş, seçim sistemi de ona bundan kurtulma olanağı sağlamıştır. Kampanya giderlerinin gerektirdiği fonları toplayabilmek için kütle partisi yöntemini kullanma zorunda olan solsa, mali zorunluluklar dolayısıyla bu olanaktan yoksundu. Şu halde büyük ve küçük partiler ayrımını yapmakta pek büyük bir güçlük yoktur. Bu da daha önceki ayrım gibi her kategorideki partilerin zihniyetlerinde mevcut temel bir farka dayanmaktadır. Küçük partilerin kendilerini özel bir sosyolojik kategori olarak ele almayı zorunlu kılan bir takım bireysel nitelikleri vardır. Bu sonuncu kategorinin ayrıntılı bir tasvirine geçmeden önce, küçük partiye verilen çok sınırlı anlama oranla büyük parti kavramının fazla geniş olup olmadığı sorulabilir. Gözlemler yukarıdaki tanıma göre büyük denilmesi gereken partiler arasında çok önemli farklar olduğunu ortaya koymakta ve orta partiler şeklinde bir ara kategorinin kabulünü telkin etmektedir. Bunlar küçük partiler gibi yarı iktidarsız bir durumda olmamakla beraber etkileri gerçek büyük partilerinkine oranla açıkça sınırlıdır. Örneğin kısa ve istisnai dönemler dışında ortak partilerin desteğine dayanarak bir azınlık hükümeti kurmaları söz konusu değildir. Parlamentodaki güçleri buna kâfi gelmez. Koalisyon hükümetlerindeki payları ufaktır. Tamamen ikinci sınıf bakanlıklara itilmemekle beraber ancak bir iki önemli mevki isteyebilirler. Hükümet dışındayken muhalefeti kendi etrafında birleştirecek güçleri yoktur. Ya büyük bir partinin peşinden gitmek ya da muhalefeti bölünmüş durumda bırakmak zorundadırlar. Orta partilere birçok örnekler verilebilir. Belçika'da 1919'dan 1936'ya kadar meclisin %10 ila %16.5'ini işgal etmiş bulunan Liberal Parti, %31 ile %42 arasında yer alan iki büyük partiden, sosyalistlerden ve katoliklerden açıkça farklıdır. Aynı dönemde Hollanda'da bir anda katolikler %28-32 ve sosyalistlerle %20 ila 24, öte yanda tarihsel Hristiyan Parti %4'e düştükleri 1937 yılı dışında %7 ila 10, liberaller %7 ila 11 ve radikaller %5 ila 7 arasında hayli açık bir fark mevcuttur. Devrim aleyhtarları %12 ila 17, bu ikisi ortasında yer almakta ve daha çok ikincilere yaklaşmaktadır. İsviçre'de Köylü ve Burjuva Partisi 1919'dan bu yana sandalyelerin %10 ila 17'si, 3 büyük partiden radikaller %24 ila 30, sosyalistler %21 ila 29, katolikler %21 ila 23,5 oldukça farklıdır. Danimarka'da sosyal demokratlarla sol, venstre büyük partiler, muhafazakarlarla radikaller orta partilerdir. Fransa'da 1946 ile 1951 arasında sırayla sandalyelerin %28, %16 ve %25.5'ini toplamış olan komünistler, sosyalistler ve MRP ile %9'dan azını elde bulunduran radikal partiyi aynı sınıfa koymak güçtür. Ancak radikal parti de kelimenin gerçek anlamında bir küçük parti olarak kabul edilemez. Dolayısıyla büyük ve orta partiler arasındaki ayrım belli bir gerçekliğe uygun düşmektedir. Fakat ne yazık ki bu ayrım genel bir tasnif içerisinde muhafaza edilemeyecek derecede müphemdir. Bu ancak her ülkenin kendine özgü çerçevesi içinde uygulanabilecek nitelikte görünmektedir. Küçük partiler teorisi. Küçük parti kavramı özel olarak ele alınmaya değer. parlamentoda hiçbir zaman bir avuçtan fazla temsilciye sahip olmayan ve dolayısıyla gerek hükümette gerek muhalefette önemli bir rol oynayabilecek güçte görünmeyen bu grupçuklar hakkındaki kanaatler çok çeşitlidir. Kimisi bunları can sıkıcı bir bölüntü ve karışıklık kaynağı olarak görerek ortadan kalkmalarını sağlamak için elinden geleni yapar. Diğerleri ise onlara faydalı bir tampon rolü izafe eder. Bu fikirler hem doğru hem yanlıştır. Çünkü küçük partilerin birbirinden çok farklı iki tipleri vardır ve birinin ya da ötekinin söz konusu oluşuna göre varılan sonuçlar da çok farklıdır. Bu iki tip şahıs partileri ile devamlı azınlık partileridir. Birinciler, ülkede gerçek bir parti örgütüne, gerçek bir sosyal altyapıya sahip olmayan parlamento gruplarından ibarettir. Bunlar büyük partilerin disiplinine tahammül edemeyen ya da onları kendi ihtiraslarını tatmine pek elverişli bulmayan milletvekillerini bir araya getirir. Bunların birçok çeşitlerini ayırt etmek mümkündür. Bazıları prestiji ya da lütufları yüzünden kendisine bağlı bulunulan çok nüfuzlu bir kişinin çevresindekilerden meydana gelir. Örneğin 1931'de Büyük Britanya'da aile dayanışmasına dayanan ve Lloyd George'un etrafında oğlunu, kızını ve oğlunun kayınbiraderini birleştiren Lloyd George'u bir liberal parti hizbi mevcuttu. Diğer partiler daha eşitlikçi niteliktedir. Yani ordusu ve kurmay başkanı olmayan bir kurmay heyeti gibidir. Başka bir açıdan da büyük partilerden hiçbirine doğrudan doğruya bağlı olmayan bağımsız küçük partilerle büyük bir yıldız etrafında dönen uydu partileri birbirinden ayırabiliriz. Örneğin günümüzde Fransa'da Komünist Parti'nin etrafındaki İlerici Cumhuriyetçiler Birliği, Eski Cumhuriyetçi ve Mukavemetçi Birlik, Üçüncü Cumhuriyet'te radikal sosyalistlerin etrafında sosyalist cumhuriyetçiler ve solcu bağımsızlar, Birinci Kurucu Meclis sırasında Sosyalist Parti'nin etrafındaki UDSR, İngiliz Muhafazakar Partisi'nin etrafındaki Ulusal Liberaller ve diğerleri. Küçük şahıs partileri genellikle hayli oynak ve hareketlidir. Bunlar zayıf örgütlü, fazla ademi merkeziyetçi ve disiplinden hemen tamamen yoksun komite partileri niteliğindedir. Bazı şahıs partileri ve bazı uydular müstesna. Temellerini oportunizm ya da nüanslar teşkil ettiği için genellikle kesin bir doktrine dayanmazlar. Fakat Asiler Partisi diyebileceğimiz bazı partileri bunun dışında tutmak gerekir. Bunlar için doktrin temeli varlıklarının esas sebebidir. Bu partiler büyük partilerin heterodokslarını bir araya getirir. Onları bir takım ideolojik sapma ya da bozulmalarla kınayarak ya doktrini bütün saflığıyla muhafaza etmeye ya da onu geliştirerek zamana uydurmaya çalışırlar. Birçok solcu ve sağcı sosyalist gruplar bunun örnekleridir. Asi partiler çoğu zaman gerçeği çok erken görme ve bir partinin temelde hiçbir örgüt olmaksızın tepeden kurulabileceğini sanma hatalarını işleyen öncülerden meydana gelir. Eğer böyle bir temel örgüt mevcutsa bu takdirde daha çok küçük partilerin ikinci kategorisiyle yani devamlı azınlık partileriyle karşı karşıya bulunuyoruz demektir. Bunlar yalnız parlamento düzeyinde kalmayıp ülke içerisinde de ulusal ya da yöresel bir örgüte sahiptirler. İçlerinden bir kısmı komitelere, bir kısmı ise ocaklara, hücrelere hatta milislere dayanır. Bunlar yapı bakımından kütle partileridir. Eski bir tipin temsilcisi olan önceki kategori ile mukayese edildiğinde küçük partilerin modern tipini teşkil ederler. Sosyal ya da siyasal bir altyapıya dayanırlar. Kamuoyunun güçlü bir azınlık bilincine sahip fakat nispeten istikrarlı bir kesimini yansıtırlar. Buna göre etnik ya da coğrafi azınlıklara, dinsel azınlıklara ve siyasal azınlıklara dayanan partileri birbirinden ayırt edebiliriz. Bunlardan en çok rastlananı birincilerdir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda Leh, Çek, Slovak ve İtalyan partileri, Alman İmparatorluğu'nda Alsas, Leh ve Danimarka partileri, 1939 öncesi Çekoslovakya'da Sudet Almanları ve Slovak partileri, 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başlarında İngiltere'de İrlanda Partisi, İspanya Cumhuriyeti'nde Bask ve Katalan Partileri, Bonn Cumhuriyeti'nde Bavyera Hristiyan Partisi, CDU'ya bağlı, bugünkü Fransa'da Cezayir ve Afrika Partileri ve diğerleri. Bunlar ulusal toplumla tam bir kaynaşmayı kabul etmeyen bir ırkı ya da bölgeyi temsil ederler. İçlerinden bazıları ayrılıkçı, bazıları özerklikçi, bazıları federalist, bazıları da sadece bölgecidir. Yani aynı genel eğilimin birçok dereceleri mevcuttur. Bu partiler parlamentoda küçük parti durumunda olmakla beraber yöresel bakımdan çok kuvvetlidirler. Çoğu zaman hakim parti, hatta tek parti durumunda bulunurlar. Dinin devlet hayatında önemli bir rol oynamaktan çıktığı Batı ülkelerinde dinsel azınlıklara dayanan partiler yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Buna karşılık farklı bir tipi temsil eden büyük Hristiyan partileri mevcuttur. Hollanda'da ise ılımlı ve muhafazakar partiler arasındaki ayrılık dinsel menşeli olduğu gibi 1919 ile 1939 arasında Protestan mezhebine dayanan birçok küçük parti ortaya çıkmıştır. Afrika ve Asya'da dinsel azınlık partileri çok gelişmiştir. Lübnan bunun en tipik ve en karmaşık örneğini teşkil eder. Siyasal azınlık kavramı daha az alışık olduğumuz bir kavramdır. Bu deyimi kamuoyunun ideolojik konumuyla ayırt edilen herhangi bir kesimi için kullanıyoruz. Burada sınırları kesinlikle belli olan, çok ufak bir azınlık teşkil eden, oldukça istikrarlı bir mahiyet taşıyan ve ülkeyi bölen belli başlı eğilimlerden hiçbirine indirgenemeyen bir manevi aile söz konusudur. İngiltere'deki, İskandinav ülkelerindeki, Belçika, Hollanda ve Batı Almanya'daki komünist partiler bu tanıma uymaktadır. Amerikan Sosyalist Partisi ve 1939 Savaşı'ndan önce Batı Avrupa'da kurulmuş olan küçük faşist partiler de bunun diğer örnekleridir. Fransa'da ilerici Hristiyanlar az çok bu kategoriye girmektedir. Üstelik bunlar genç Cumhuriyet Hareketi'ni devam ettiren eski bir geleneğin mirasçısı durumundadırlar. Genç Cumhuriyet'in kendisi de Mark Sanye'nin Siyonu'nun mirasçısıdır. Bu küçük partiler çeşitli menşelerden gelir. Bazıları ortadan kalkmış olan büyük partilerin son kalıntıları, tıpkı fosiller gibi bize tarih öncesi çağları anlatan tarihsel kalıntılardır. Fransa'daki monarşist eğilim bunun bir örneğini teşkil eder. Diğer bazıları sözün gelişi coğrafi kalıntılardır. Bunlar bir ülkeye başka ülkelerde kuvvetli olan fakat elverişsiz bir iklim içerisinde gelişemeyen bir doktrini sokma çabasının ifadesidir. Amerika'da Sosyalist Parti, İngiltere'de ve Kuzey Avrupa'da Komünist Parti bu tipe uyar. Savaştan önce Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da ve İskandinavya'da kurulan küçük faşist partiler de aynı kategoriye sokulabilir. Bazı eğilimlerin gelişmesindeki bu farkları ancak her ülkenin yapısını sosyolojik bakımdan incelemekle açıklayabiliriz. Bazen fakat nadiren bu sebep bir olgunluk farkı, bir siyasal yaş farkı olabilir. Bu takdirde küçük partiler birer öncü niteliğini taşırlar. Artık onlara fosil değil tohum demek gerekir. Yapısal fark bir fonksiyonel farka da uygun düşmekle beraber arada kesin bir paralellik yoktur. Şahıs partilerinin eğilimi hükümetten yana, azınlık partilerinin eğilimi ise hükümete karşı olmaktır. Birinciler çoğu zaman çoğunluğu sağlayacak ufak ağırlıklar rolünü oynar. Çoğu koltuk heveslilerinin meydana getirdiği sendikalardan başka bir şey değildir. Bunlar meclisin ortasında yer alır ve durumları itibariyle sağcı bir çoğunluğun solcu desteği ya da solcu bir çoğunluğun sağcı desteği ödevini görebilirler. Askeri deyimle bir yancı fonksiyonu ifa ederler. Çoğunlukla muhalefeti ayıran sınır üzerindeki merkezi durumları bunlara sayısal güçleriyle orantılı olmayan bir önem kazandırır. Bu bakan fidelikleri başbakanlar bile yetiştirir. Çünkü büyük partiler karşısındaki bağımsızlıkları, koalisyonlar içinde onlara hakemlik etmelerini mümkün kılar. Büyük bir partiden gelen bakanların, rakip bir büyük partiye mensup bir başbakana bağlı olarak hizmet görmeleri güçtür. Keza büyük bir partinin diğer partiler bir yandan kendisiyle işbirliği edip öte yandan kuyusunu kazarken resmen hükümet başkanlığını üstüne almak suretiyle kamuoyu nazarında hükümet siyasetinin tam sorumluluğunu yüklenmesi o parti bakımından hoşa gidecek şey değildir. Eğer başbakan küçük bir partiden gelecek olursa bu sakıncalardan kurtulunmuş olur. Başbakan biraz da kişisel otorite sahibi ise bakanlarına büyük bir partiye mensup bir başbakandan daha iyi söz geçirir. Çünkü büyük partiden bir başbakan daima rakip partilerden gelen iş arkadaşlarının mukavemetiyle karşılaşır. Üçüncü Cumhuriyet'te başbakanlık mevkii çoğu zaman küçük partilere verilmişti. Penleve, Poincaré, Briand, Tardieu, Laval gibi isimler bunu kanıtlamaktadır. Dördüncü Cumhuriyet'in ilk günlerinde partilerin sert yapısı ve orantılı temsilin bunu tamamlayıcı etkisi dolayısıyla ufak şahıs gruplarının hakemlik rolünün ortadan kalkacağı tahmin edilebilirdi. Oysa UDSR ve M. Plöven örneği durumun böyle olmadığını göstermektedir. Aksine partilerin sertliği büyük partilerden gelen bakanların başka bir büyük partiye mensup bir başbakana itaat göstermelerini daha da zorlaştırmış ve böylece küçük partilerin hakemlik güçlerini arttırmıştır. 1948'den sonra parti disiplini zayıfladıkça bu eğilim özellikle sağ ve merkezdeki küçük partiler bakımından daha da belirginleşmiştir. Bu hükümete yönelmişlik bütün şahıs partilerinde mevcut değildir. Örneğin uydu partilerin oynadığı rol hayli farklıdır. Bunlar büyük bir partinin doktrin ve görüşlerini yumuşatmaya ve gerçeği çıplak olarak görmekten ürküntü duyabilecek olan milletvekillerini partiye çekmeye yararlar. Kısacası bunlar yardımcı örgütlerin ülke çapında oynadıkları rolü parlamento içinde oynarlar. Fakat bir yandan da iki büyük komşu parti arasında bağlantı ve ilişkilerin kurulmasına imkan verirler. Bu bakımdan fonksiyonları çoğunlukla azınlık arasındaki küçük merkez partilerinin fonksiyonuna benzer. Devamlı azınlık partileri ise tersine muhalefete yönelmişlerdir. Nasıl aşağılık kompleksi saldırganlığa yol açarsa, bu partilerin de ulus içerisinde yalnız ve zayıf kaldığına inandıkları bir fikri savunmaları, aynı psikolojik mekanizmanın etkisiyle onları bir protesto ve uzlaşmazlık havasına sürükler. Hükümet sorumluluklarının ve bir gün bu sorumlulukları yüklenme hususunda ciddi bir şansın mevcut olmayışı da bunların muhalefet eğilimlerini büsbütün frensiz kılar. Bu partiler mahiyetleri icabı demagojik, hatta bütün partilerden daha demagojiktir. Halkın türdeş ve sağlam bir kesimine, coğrafi ya da dinsel bir azınlık, dayandıkları takdirde bu eğilim daha da belirginleşir. Çünkü aşırılık ve şiddet tabandaki taraftarları muhafaza etmenin, bunların ulusal topluluktan ayrılıklarını devam ettirmenin, bireylik ve başkalıklarını olduğu gibi korumanın yollarıdır. Parti ülkenin tümü içinde tam anlamıyla bir azınlık, fakat belli bölgelerde bir çoğunluk durumunda ise özerklikçi hatta ayrılıkçı bir tutum alır ki bu da ülkenin bütünlüğünü tehlikeye sokabilir. Karakteristik örnekler Almanya'daki Alsas Partisi ile Çekoslovakya'daki Sudet Almanları Partisi'dir. Küçük partiler istisnai olarak bir hakem mevkiine geçerek ya seçim ya da parlamento planında hatırı sayılır bir etki sahibi olabilirler. Tek turlu çoğunluk sisteminde iki büyük partinin aldıkları oylar birbirine çok yakınsa ve dolayısıyla küçük partiye verilen birkaç oy zafer terazisini bir yana çevirmeye yetiyorsa, bu küçük parti temsil sistemini tamamen değiştirebilir. Çoğunlukla azınlıklar arasındaki fark çok küçükse ve küçük partinin cephe değiştirmesi meclisteki kuvvet dengesini değiştirmeye kafi geliyorsa, bu hakemlik rolü parlamento planında daha da büyük bir önem kazanır. Bu durumda ülkenin kaderi çok küçük bir azınlık teşkil eden ve ulusal toplumun tümünden derin farklarla ayrılan bir gruba, eğer devamlı bir azınlık partisi söz konusuysa, bağlı olur. Onun desteği olmaksızın hükümet edilemeyeceği gibi bu destek kendisini kabul edenin de itibarını kırar. İngiltere'de 1885-1892 ve 1910'da İrlandalılar bu durumdan yararlanmışlardır. 1885'te Home Rule karşılığında liberallerle ittifak yapmaları, birlikçilerin Liberal Parti'den kopmasına ve dolayısıyla bu partinin iktidarı kaybetmesine yol açmıştır. 1892'de yeni bir ittifak, yeni bir hezimetle sonuçlanmış ve Liberal Parti'nin gerileyişini çabuklaştırmıştır. Parti bu defa 1906'ya kadar iktidardan uzak kalmıştır. 1910'da aynı durum daha ciddi şekilde tekrarlanmıştır. İrlandalıların desteği, liberal bütçenin kabulünü ve Lordlar Kamarası reformunun gerçekleştirilmesini mümkün kılmış, buna karşılık liberaller İrlanda'ya idari özerklik veren Home Rule'u parlamentodan geçirmişlerdir. Fakat Ulster ve birlikçiler buna ciddi bir direnme göstermişler ve siyasal mücadele İngiltere'nin yüzyıllardır görmediği bir şiddet kazanmıştır. İrlanda ve Ulster'da devrimci ordular teşkil olunmuş, düzenli ordunun subayları arasında da protesto hareketleri ortaya çıkmıştır. Şüphesiz burada krizin vehameti İrlanda Partisi'nin geçici olarak üstlendiği hakemlik rolünden çok İrlanda ile Büyük Britanya'yı ayıran derin husumetten ileri geliyordu. Fakat söz konusu hakemlik rolü de bunu muhakkak ki daha arttırmıştı. Irksal bir azınlık tarafından oynanan hakemlik rolünün daha az belirli ve daha az önemli bir örneğine 1945 Fransız Kurucu Meclisi'ndeki bazı oylamalarda rastlanmaktadır. Bu oylamalarda Müslüman milletvekillerinin oyları ibreyi bazen bir yöne bazen diğer yöne çevirmiştir. Öyle ki bir mizah yazarı Nisan 1946 tasarısını Fransa'nın Müslüman Anayasası olarak adlandırmıştır. Gerçi bu da 1911 Parliament Act hakkında kullanılan Büyük Britanya'nın İrlandalı Anayasası deyimi kadar mübalağalı bir formüldür. Fakat bu durum devamlı azınlık partilerinin tehlikesini bir kere daha göstermektedir. Bazıları daha da ileri giderek genel olarak küçük partilerin tehlikesinden söz etmekte ve şahıs partileriyle hükümet heveslisi partileri de aynı kınama hükmüne dahil etmektedirler. Oysa burada bazı ayrımlar yapmak gerekir. Bu son gruptaki partilerin tampon ve irtibat sağlayıcı olarak oynadıkları rol şüphesiz çok faydalıdır. Bunlar Fransız parlamenter sisteminin işleyişini görünür derecede kolaylaştırmaktadırlar. Bazen sistemi yavanlaştırmakla ve partiler arasında karışıklık yaratmak, bunların orijinalliklerini ortadan kaldırmak, programlarındaki güçlü maddeleri yok etmek suretiyle sistemi bütün dinamizminden yoksun bırakmakla itham edilirlerse de, gerçekte bu eleştirme küçük partilere değil çok parti sistemine ve onun gerektirdiği ittifaklar zorunluluğuna karşıdır. Bu partiler sistemin sonuçlarını idrak edip onu işletmeye çalışmaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Kimse miyopluktan ileri gelen baş ağrıları için gözlüğü suçlayamaz. Bununla birlikte kişilere dayanan küçük partilerin özel bir sakıncaları da yok değildir. Bunlar mali güçlerin siyasal hayata müdahalesine imkan verirler. Kanun simsarlığı, lobbying, büyük partiler bakımından zordur. Çünkü bunlar toptan satın alınamayacak kadar büyük ve kişisel rüşvetin etkili olamayacağı kadar disiplinlidirler. Kolayca dışarıdan kontrol edilebilecek küçük bir grupta ise işler çok daha kolaydır.